Ayrım 15, Rüzgarlara Söyleyen Henning Mankell, sayfa 149. Mario de Olinda'nın aklından neler geçiyor olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Yüzünü inceledi, kızın bir muammayla karşı karşıya olduğu açıktı. Sonra çekip gitti. Nelio kızın meydandan ayrıldığına kanaat getirdikten sonra çabucak heykelden aşağıya süzülerek boş sokaklarda koşmaya başladı. Bildiği en kısa yoldan sürünün geri kalanının merdivenlerinde uyumakta olduğu Adalet Bakanlığı binasına geldi. Ağacının altına oturarak beklemeye başladı. De Olinda'nın geldiğini görünce yerinden kalkarak ona doğru ilerledi. Nelio'yu gören kız geriledi. ''Kayboldum ve geri geldim.'' dedi Nelio. De Olinda'ya elini uzatarak ''Tut elimi, elim sıcak. Karşında duran ne bir gölge ne de bir ruh.'' Kız çekinerek parmaklarının ucuyla eline dokundu. ''İnsanlar çok fazla uyuyor.'' dedi Nelio. ''Geceyi konuşarak geçirebiliriz.'' Hastanenin aşağısındaki bayıra yayılan botanik bahçesine götürdü De Olinda'yı. Bahçenin kapısı kalın zincirler ve büyük asma kilitlerle sağlam alınmıştı. Ama Nelio çitteki deliğin yerini biliyordu. Oradan sürünerek içeri girdikten sonra Nelio rahatça oturup konuşabilecekleri bir banka yöneldi. Bahçenin hemen yanında neon ışıkları bankın olduğu bölgeyi aydınlatan bir otel vardı. De Olinda'nın yüzü bembeyazdı. Kızın giysilerinin halini gören Nelio ilk fırsatta yeni bir elbise alabilmek için para biriktirmeleri gerektiğine karar verdi. Bir şey sormasına gerek kalmadan De Olinda hayatını anlatmaya başladı. Nelio bunun kızı rahatlattığını fark etti ve anlattıklarını can kulağı ile dinlemeye koyuldu. Şehri çevreleyen en fakir semtlerden birinde bataklığa benzeyen, çöplüğü çevreleyen, sefil kulübe ve sundurmalardan oluşan karmaşanın ortasında dünyaya gelmişti. Albino idi. Babası yüzüne bakmaya yanaşmamış ve annesi çocuğu geceleri mezarlıkta gizlice buluştuğu ölü bir adamdan peydahlamakla suçlayarak her ikisini de evden atmıştı. Daha sonra annesi o sıralar kendisini ne kadar çaresiz hissettiğini anlatmıştı De Olinda'ya. Yine de kocasına geri dönebilmek için kızını boğarak çöpe atmaya yanaşmamış, kız kardeşinin yanına şehirden günlerce uzaktaki bir köye gitmişti. Babalarının yanında kalan diğer üç çocuğuna duyduğu özlem nedeniyle ağır bir şekilde hastalanmıştı. Aradan aylar geçtikten sonra bir gün kocası artık kendisini istemediği, albino çocuk doğurmayacak yeni bir kadın bulduğu haberini göndermişti. Çocuklar kendisinin yanında kalacaktı ve kendisini mezarlıkta bir hayaletle aldatarak herkese rezil eden karısına lanetler okuyordu. ''Babam bir hayaletmiş.'' dedi De Olinda. Sanki konuşmuyor, kelimeleri tükürüyordu. ''Büyüyüp akıllandıktan sonra bunun doğru olduğunu anladım. Babam eğer yaşıyorsa bile bir hayalet.'' ''Kaç yaşındasın?'' Kız omuzlarını silkti. ''11 ya da 15, belki de 90.'' ''Sanırım 12 yaşındasın.'' ''Eğer öyleyse hayatım boyunca 12 yaşında kalacağım. İnsanın sürekli yaşını değiştirmesi için hiçbir neden göremiyorum.'' ''Bunu ben de düşünmüştüm.'' dedi Nelio. ''Sanırım ben de bıkana kadar 10 yaşında kalacak, sonra da 93 yaşına basacağım.'' Botanik bahçesinin havuzunda kurbağalar vıraklıyordu. De Olinda'nın çantasından çıkardığı bozulmaya yüz tutmuş iki muzu yediler. De Olinda yürümeyi öğrendikten ve yeryüzünde dört yağmur mevsimini geride bıraktıktan sonra diğerlerinden farklı olduğu kafasına dank etmişti. Ama kendisine belki de en fazla ihtiyaç duyduğu o dönemde annesi delirmiş ve komşu köyden getirtilen ünlü curandeiro bile deliliğine bir çare bulamamıştı. Hiçbir şey yemiyor, saçlarını örmüyor ve ortalıkta çırılçıplak dolaşıyordu. Sonuçta teyzesi onu bir kulübeye kapatarak kapısını çiviledi. Tahtaların arasından kase ile su veriyorlardı. Annesi o kulübede bir gece damı tutan bambu kamışlardan birinden kopardı, sivri bir parçayla gözlerini oyarak kendisini öldürmüştü. De Olinda'nın annesine dair hatırladığı son şey kulübenin duvarını oluşturan tahtaların arasından dışarı uzanmış elleriydi. Sanki ondan geri kalan tek şey bunlardı. Huzursuz bir şekilde çırpınan iki boş el. Annesi öldükten sonra teyzesinin tavrı değişmiş, De Olinda'yı kız kardeşinin ölümünden sorumlu tutmaya başlamıştı. Sık sık dayak yiyor, arada bir aç bırakılıyordu. Niye diğerlerinden farklı olduğunu anlamaya çalışıyorduysa da bunun cevabını hiç kimse bilmiyordu. Bunun üzerine söylendiği gibi bütün suçun kendisinde olduğuna inanmaya başlamıştı. Ecdadının cürümleri onda toplanmıştı. Yüklerini taşıtmak için Deolinda'yı seçmişlerdi. Köyde kalamayacağını anlamış, kendisine yardım edebilecek tek kişinin babası olabileceği aklına gelmişti. Bir gece herkes uyurken köyü bir daha dönmemek üzere terk ederek şehre doğru yola çıkmıştı. Kokuşan çöplüğün yakınlarındaki evi bulmuş ama babası Deolinda'yı sopayla kovalayarak bir daha oraya gelmemesini söylemişti. Bundan böyle kendisine kalan tek mekan şehrin sokaklarıydı. Pek çok kez rahibeler tarafından çocuk yuvasına götürülmüş ama hiçbirinde birkaç günden fazla kalmamıştı. Sokaklarda onun gibi beyaz olan başka insanlar görmüştü. Bunlardan bazılarının arabası bile vardı. İşe gidiyor, doğru dürüst evlerde yaşıyorlardı. Ama en önemlisi bunların siyah çocuklarının olmasıydı. Şehirde diğerlerinden farklı olan tek kişi o değildi. "Çocuğum olana kadar yaşayacağım," dedi Deolinda. "Bin tane çocuk doğuracağım ve hepsi de siyah olacak. Çocuk yapamaz hale geldiğimde de gidip babamı öldüreceğim." "Bu iyi bir fikir değil," dedi Nelio düşünceli bir şekilde. "İlla öldürmen gerekiyorsa bu işi başkasına yaptır. Hapse girmek pek hoş olmasa gerek."
"Ortadan nasıl yok olunduğunu bana öğretsene."
"Bunu beceremem. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum ki. Niye bizimle birlikte olmak istiyorsun?" Deolinda uzun bir süre sessiz kaldı. Kızın tereddüt içinde olduğunu fark eden Nelio beklerken bankın üzerinde biraz kestirmek amacıyla gözlerini kapattı. Deolinda'nın omuzuna dokunmasıyla bir sıçrayışla uyandı.
"Uyudun," dedi kız.
"Beklemeyi sevmem. Beklemektense başka bir şey yapmayı tercih ederim. Şimdi de uyudum işte."
"Kozmos benim ağabeyim."
Nelio afallamıştı. Uzunca bir süre düşündü. Bu doğru olabilir miydi?
"Babamın beni sopayla kovduğunu görmüştü. O zamanlar henüz evden ayrılmamıştı. Sonra babam onu da dövmeye başlayınca şehre gelerek merdivenlerde uyuyan sürünün önderi oldu. Bazen gizlice buluşurduk. Yolculuğuna çıktıktan sonra gruba katılabileceğimi söylemişti. Okuyup yazmayı ve hesap yapmayı bana öğreten de oydu."
"Ama seni kabul edeceğimden emin olamazdı ki."
"Kabul edeceğini düşünüyordu."
Nelio bu yeni ve ilginç durum üzerinde kafa yormaya devam etti.
"Kozmos senin bize katılabilmen için mi çıktı bu yolculuğa?"
"Mümkündür."
"Kozmos'u bir kilisenin duvarına asmalı," dedi Nelio düşünceli bir şekilde. "Kendisini değil, resmini kastediyorum. Yüzü tahtadan oyma bir resmini, tıpkı bir aziz gibi."
Girdikleri delikten sürünerek botanik bahçesinden ayrıldılar.
"Büyüdüğüm zaman bütün dünyaya şarkılar söyleyeceğim," dedi Deolinda durup dururken şehrin boş sokaklarında yürüyorlardı.
"Şarkı söyleyebiliyor musun?"
"Evet, şarkı söyleyebilirim. Üstelik sesim de oldukça siyahi."
"Bütün insanların dilleri kırmızıdır," dedi Nelio. "Tıpkı kanları gibi. Üzerinde düşünülebilecek pek çok şey var. Garip olan pek çok şey."
Deolinda mandioka'nın yanına örtünün altına süzüldü. Tristeza ve mandioka bir mukavva kutunun içine uzanıp kapağını kapatarak uyuyan Nascimento'nun iki yanında yatıyordu. Rüyalarında pusu kurmuş canavarların her an Nascimento'ya saldırabileceğini bilen iki muhafız gibiydiler. Nelio alacalı bulacalı sürüsünü düşünceli bir şekilde seyrettikten sonra heykeline doğru yürümeye başladı. Deolinda'nın anlattıklarını düşünüyordu. Yolda büyük bir otelin önünden geçti. Şık giyimli insanlar arabalarına doğru gidiyorlardı. Bir süre bu ihtişamı seyrettikten sonra yoluna devam etti. Gecenin ilerlemiş bir saati olmasına rağmen heykelinin içine girip kafasını atın arka ayağına dayadıktan sonra gözünü uyku tutmadı. Haydutların karanlığın içinden çıkıp köyü yakıp yıkmalarından önce sürdürdüğü hayatı düşündü. Görünmez bir rüzgar zamanın içine çekiyordu sanki Nelio'yu. Aniden atın karnı üzerine hatıra görüntüleri yağdıran ruhlarla doldu. Kapıldığı hüzün öylesine büyüktü ki zayıf bedeni ağırlığın altında ezilecek gibi oldu.
Sabahın erken saatleriydi. Kuru toprak kulübenin önünde uçuşuyor, annesi şarkı söyleyerek mısır dövüyordu. Uyanmış kulübenin loşluğunda hasırın üzerinde yatıyordu. Kulübenin girişinden sızan yanık odun kokusunu duydu. Kendisine her sabah yaşanacak yeni bir günü hatırlatan yanık odun kokusunu. Parlak güneş ışığının altına adımını attığında her şeyin gerçek olduğunu gördü. Ağır tokmağı dibekteki mısıra indiren annesi, sırtındaki yeni doğmuş kız kardeşi. Atın içinde ayağa kalktı. Başı süvarinin göğüs boşluğundaydı. Sanki at canlanmıştı. Çok vakit geçirmeden köyüne dönmesi gerektiğini düşündü. Neler olup bittiğini, kimlerin öldüğünü, kimlerin hala hayatta olduğunu öğrenmeliydi. Çevresinde dönüp duran ruhların yüzleri yoktu. Aniden babasını, annesini ya da kardeşlerinden birini yanında hissedivermekten korkuyordu. Bu ölmüş oldukları anlamına gelecekti. O zaman yaşamak, hayatta kalmaktan başka bir şey olmayan, şimdiki hayatını sürdürmek daha da zorlaşacaktı. O geceyi izleyen günler Nelio'nun aklında hiç dans etmediği, hatta hiç gülümsemediği bir dönem olarak kalacaktı. İçinin kararmış olduğunu gizleyemiyor, bunun için çaba göstermeyi de anlamsız buluyordu. Ya durmadan bir kavgadan diğerine bulaşan Nascimento ya da her gün ne düşünmesi gerektiğini veya spor pabuçlarına ne zaman kavuşacağını soran Tristeza tarafından sürekli rahatsız edildiği için genellikle sinirli oluyordu. Öfkelenip köpürüyor, sonra da Kozmos'un hiç böyle tepkiler göstermemiş olduğunu düşünerek daha da kederleniyordu. Onun kafasını dinlemek istediğini fark eden Deolinda Nelio'yu korumaya çalışıyordu. Becerebildiği zamanlar sürüyü yanından uzaklaştırıyor, çöplükleri karıştırmasına, artık aramasına gerek kalmaksızın yiyecek bir şeyleri olmasını sağlıyordu. Ağacının gölgesinde otururken sık sık Kozmos'u düşünüyordu Nelio. Hala yaşıyor muydu, yoksa boğulmuş ya da güneşe fazla yaklaşarak tutuşup yanmış mıydı? Ya bu Bata'nın 19 yılı aşkın bir süredir aramakta olduğu patikasını bulup bulmadığını da merak ediyordu. Düşünceleri kaldıramayacağı kadar ağırlaştığında bölgelerini terk ederek yalnız başına yürüyüşe çıkıyordu. Böyle zamanlarda diğerleri doğruca denize yürüyüp ortadan yok olmasını engellemek amacıyla içlerinden birini Nelio'nun ardına takıyorlardı. Nelio kendisini birinin takip ettiğini tabii ki fark ediyordu. Normalde durup arkasını dönerek kendisini rahat bırakmalarını söylerdi. Ama şimdi buna bile gücü yoktu. Durmaksızın yürüyor ve bazen o kadar uzaklara gidiyordu ki şehre girmeden önceki son gecesini geçirdiği noktaya ulaşıyordu. Dönüşü genellikle karanlığı buluyordu. Tekrar neşesine kavuşması için Nelio'ya bir köpek hediye etme fikri Mandioka'dan çıkmıştı. Çocuklar sık sık toplanarak endişeli bir şekilde Nelio'nun dalgınlığı ve iç sıkıntısı hakkında konuşuyorlardı.
''Fazla düşünüyor,'' dedi Nascimento. ''Kozmos bu kadar düşünmezdi. Kafası hastalandı bu yüzden. Çok düşünmekten şişti.''
''Bir köpeğe ihtiyacı var,'' dedi Mandioka. ''Köpeği olan insanın düşünmeye vakti kalmaz.''
''Sen köpeklerden ne anlarsın?'' diye söze karıştı Deolinda.
''Bir zamanlar köpeğim vardı,'' dedi Mandioka üzgün bir şekilde. ''Ne oldu köpeğine?'' diye sordu Deolinda. ''Kaçtı. Her gün arıyorum onu. Belki o da beni arıyordur.''
''Çaktan ölmüştür bile,'' dedi Nascimento öfkeli bir sesle. ''Köpekler insanlardan daha kısa ömürlüdür.''
Bunun üzerine Mandioka ile Nascimento az kalsın birbirine giriyordu. Ama Pecado araya girerek birbirleriyle kavga etmek yerine Nelio ile ilgilenmelerinin daha iyi olacağını söyledi. Nelio için bir köpek bulmanın olumlu ve olumsuz yönlerini bir süre tartıştıktan sonra bu işin denemeye değer olduğuna karar verdiler. Ertesi gün rıhtımda kahverengi bir köpek yakaladılar. Nascimento'nun elinin ısırılması pahasına da olsa boynuna bir tasma geçirmeyi başardıkları hayvanı zafer kazanmış edasıyla çeke çeke Nelio'ya götürdüler. Nelio ağacının gölgesinde oturuyordu. ''Keyfinin yerine gelmesi için sana bir köpek hediye etmek istiyoruz.'' dedi Pecado. ''Adı yok, ayrıca eğitmen de gerek. Üstelik Nascimento'nun elini ısırdı. Yine de iyi bir yoldaş olacaktır hiç şüphesiz.'' Nelio kah havlayan, kah uluyan köpeğe baktı. Haydutların köyü yaktıkları sırada öldürdükleri köpekleri düşündü. Alfredo bombanın tuttuğu tasmayı aldı. ''Benim için bir köpek yakalamış olmanıza teşekkür ederim. Hediyenizi kabul ediyor, köpeğe de Rico adını veriyorum. Sokak köpeklerinin durumu bizden beter. Buna rağmen güzel bir adı olabilir.
Onu yarına kadar yanımda tutup sonra salıvereceğim. Yine de benim köpeğim olarak kalacak. Ayrıca yarın keyfim de daha iyi olacak. Şimdi gidin ve beni rahat bırakın. Köpek gece süvari heykeline bağlı olarak kaldı ve havlayıp durdu. Sabah olunca Nelio hayvanı serbest bıraktı ve köpek arkasına bakmadan kaçıp gitti. Nelio onu bir daha görmedi. Gece köpeğin havlaması yüzünden uykusuz yatarken keyifsizliğine bir çare bulmasının şart olduğunu anlamıştı. Sürekli sabırsız ve gergin bir tavır içindeyken sürüsüne önderlik yapamazdı. Ama Kozmos'a söz verdiği için onları terk etmesi de mümkün değildi. Ayrıca diğerlerinin hiçbiri önderliği devralabilecek durumda değildi. Tek seçenek de Olinda gibiydi ama bu da olmazdı. Bir albino'nun, dahası bir kızın, bir grup vahşi sokak çocuğuna önderlik etmesi olacak iş değildi. Ertesi gün hepsini benzin istasyonunun arka tarafına topladı. Son zamanlarda düşünmem gereken pek çok şey vardı. Sürekli gürültü yaptığınızdan çok zor oldu bu. Ama bugünden itibaren durum değişti. Artık ağacın altında tek başıma oturduğum zamanlar azalacak. Sözleri umduğu etkiyi göstermişti. Çocukların rahat bir nefes aldığını gördü. Eski haline dönmüş olduğunu vurgulamak amacıyla hepsinin olabildiğince çok çalışması ve az uyuması gerektiğini söyledi. Topladıkları parayla Tristeza mağazaya gidip kendisine istediği spor pabucunu seçebilirdi. Ayrıca bundan böyle Deolinda'nın paradan aldığı pay da herkesinkiyle aynı olacak ve kendisine yeni bir elbise alınacaktı. Bizim paçavralar içinde ortalıkta dolanmamıza bir diyecek yok. Ama Deolinda kız, onun iyi giyinmiş olması gerek. Deolinda yeni elbisesini giymezden önce bir güzel yıkanman iyi olur. Ayrıca şimdiki elbiseni de atma. Çöp bidonlarında yiyecek ararken giyersin dedi. Birkaç gün sonra Tristeza başı dik bir şekilde bir mağazaya girdi. Dışarı çıktığında ayaklarında beyaz spor pabuçları vardı. Aynı gün öğleden sonra Deolinda'nın da yeni bir elbisesi olmuştu. Kollarında beyaz şeritler olan kırmızı bir elbiseydi bu. Bütün karanlık düşüncelerin kovulabileceğini sanmıştım dedi Nelio 8. günün sabahı gün ağarmak üzereyken. Ama yanılmışım. Birkaç gün sonra Deolinda'nın bir daha geri dönmemek üzere gitmesine neden olan bir şey oldu. Ayrıca Alfredo Bomba'da bir garip davranmaya başladı. Sanki ağzından bir şey kaçırmışçasına sustu. Alfredo Bomba dedim anlatmasına yardımcı olmak umuduyla. Cevap vermeden önce yüzüme uzun uzun baktı. Sabahın ilk ışıklarıyla parlayan alnındaki teri görebiliyordum. Ateşi yükseliyordu. Tam uykuya dalmış olduğunu düşünürken tekrar konuşmaya başladı. Alfredo Bomba garipleşti ve sonra senin beni bulup buraya getirmenle sonuçlanan olaylar oldu. O zaman hikayenin sonuna yaklaşmakta olduğumuzu fark ettim. O gece boş tiyatroda olanları öğrenecektim. Üzerinde o kadar kafa yorduğum soruların cevaplarını almak için belki de sadece bir gece daha beklemem gerekiyordu. Nelio gözleri kapalı yatıyordu. Şiltinin yanına bir bardak su bıraktım. Yıkanmak için arka avluya gitmek üzere yavaşça ayağa kalktım. Kokmaya başlayan giysilerimi de yıkayacaktım. O sırada Nelio tekrar lafa girdi. Gözleri hala kapalıydı. Ölmek kolay değil. Bu bize hiç kimsenin önceden öğretemeyeceği tek şey. Başka bir şey söylemedi. Sarmal merdiveni inerken içimde bir korku vardı. Düşüncelerimi kafamdan kovmam, kendimi sahte umutlarla avutmam artık imkansızdı. Nelio orada damda ölecekti, bunu başından beri biliyordu. Karanlıkta merdivene çökerek ağladım. Ağladığım enderdir, en son ne zaman ağladığımı hatırlamıyordum bile. Ben gülen bir insanım. Ama o sabah merdivene oturup ağladım ve artık çok geç olduğunu, 10 yaşındaki bir oğlanın yaşlı bir adam gibi bile olsa eninde sonunda sadece bir çocuk olduğunu düşündüm. Çocuklar ölmemeli, yaşamalıydı. Tezgahtar kızların birinden borç alarak bir barrakaya gittim ve tontonta içmeye başladım. Dipnot barraka, içki satılan baraka. Kısa sürede iyice sarhoş olmuştum, yere yatıp uyudum. Saatler sonra uyandığımda yalın ayaktım. Biri pabuçlarımı çalmıştı. Fırına öyle geri döndüm. O gün hava çok sıcak, deniz durgundu. Arka avludaki tulumbanın başında uzun uzun yıkandım. Maria geldiğinde caddede durmuş onu bekliyordum. Gülümsemesine doymam mümkün değildi.
Ama düşüncelerim yukarıda damda yatan Nelio ileydi. Kimse ona ölürken ne yapacağını öğretmemişti. Bundan daha büyük bir yalnızlık var mı? İnsanın öleceğini anladığı ve yanında kendisine ne yapması gerektiğini gösterecek biri olmadığı zamankinden daha büyük bir yalnızlık. Bu büyük yalnızlığı düşündüm ve o zaman düşündüğüm şeyler bana daha sonra da rahat vermedi. Gece yarısı Maria'yı sokağa kadar uğurladım. Birkaç adım uzaklaştıktan sonra dönüp el salladı. Sonra dönüp dama çıktım. 8. geceydi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 159.